Ayrım 7.
Ben şimdi yürekten isteseydim senin gibi bir izci olabilir miydim? Olurdun. Candan yürekten sarılınca, merak edince olurdun. Sen neden bu işe merak sardın da bütün ömrünü şu izciliğe verdin de başka bir şeye vermedin? Şu izcilik bu kadar bir hüner ya, ne işe yarıyor, yarayacaktı ya da? Hiç düşündün mü bu işe başlarken izciliği, yani yeni öğrenirken, bu hünerin hiçbir işe yarayıp yaramayacağını hiç düşündün mü? O zaman hiç düşünmemiştim. Şimdilerde yaş kemale erince düşünmeye başladım. Ne düşünüyorsun, neye yaradı şu senin hiç kimsede olmayan ince hünerin? Çok düşündüm. Uzun bir süredir buna bir cevap bulamadım. Sonra birden aklıma geldi. O gelen ne? Yaşamak ne işe yarıyor diye sordum kendi kendime. Yaşamak ne işe yarıyor? Söylesene Murtaza Ağa. Murtaza Ağa sustu bir süre. Gene gözlerini gözlerin içine dikti. Uzun uzun baktıktan sonra yürekten gülerek Ali'nin koluna girdi. Sahi bre Ali, yaşamamız ölmekten bu kadar korktuğumuz. Yaşamak ne işe yarıyor? Uğruna bu kadar alçaldığımız, zulmettiğimiz, haram yediğimiz, insan öldürdüğümüz yaşamak ne işe yarıyor? Sonunda işte böyle ya bir kasabayı ya da küçücük bir mezarlığı kokuyla dolduruyoruz. Vay babam, insan ölüsü de ne kadar kokarmış böyle, it leşinden de beter. Ben de böyle kokacak mıyım? Haşa! Kokarım, kokarım, belki bundan da beter Ali. Buyur ağam, benden sana vasiyet, beni İnce Mehmet öldürürse beni hemen derakap gömsünler. İnce Mehmet seni öldürmeyecek. Öldürecek diye inatlaştı Murtaza. Hem de 3 kere ayağını yere vurdu. Ayağının dibinden kumlar fışkırdı. Öldürecek. Orasını ben bilmem ağam. Doğru, sen bilmezsin. Bilmezsin ya, öğreneceksin. Şimdi bu kasabada sıra bende. Keşke onunla o kadar uğraşmasaydım. Ali susuyordu. Uzun bir süre çayın kıyısında portakal bahçelerinin içinde dolaştılar. Aşağıdaki köye inip Murtaza Ağa'nın portakallarını, limonlarını, narlarını gördüler. Dallardaki portakallar daha küçücük, yemyeşildi. Her birisi bir güvercin yumurtası kadar. Murtaza Ağa söylemiyordu ya, bu bahçe de ona Ermeni dostundan kalmıştı. Uzaktan öğle ezanını duyunca oldukları yerde durdular. Kasabanın camlarına gün vurmuş, ortalığı ışıltıya boğmuştu. Yalnız kasaba değil, yöreleri bile ta uzaklara, yukarıdaki ormana kadar bu ışıltılardan ipiliyordu. Selah okunuyor. Az sonra Ali Safa Bey'i gömecekler. Ali Safa Bey'in ölüsünü camiye kadar köylüleri, akrabaları zor taşımışlar. Bir ikisi salacayı taşırken bayılıp yerde kalmıştı. Zar zor camiye getirilip musalla taşına yerleştirilen ölüyü imam yıkamak istememiş, yanaşmalardan yaşlı Hürrük Ağa tabancasını çekip imamın ayağının dibine 3 el ateş etmiş, bunun üstüne titreyerek ölünün yanına giden İmam Ali, Safa Bey'e birkaç maşrafa su döküp işini bitirivermişti. Namazı 6 kişi kılmış, mezarlığa 3 kişi gitmişti. Kasabanın pencereleri, kapıları sıkı sıkıya kapatılmıştı. Kasaba ıpıssızdı onlar kasabaya girdiklerinde. Ortalıkta ne bir kedi ne de bir köpek vardı. Ortalık o kadar sessizdi ki burasının sanki 1000 yıl önce şu bitip tükenmeyen kokudan ötürü bütün yaratıklar terk edip gitmişlerdi. Koku daha duruyor. Duruyor ha. Azalmış ama. Azalmış. Senin yiğitleri yarın alırız. Yarın ha. Atı da çiftlikten yarın getirirler. Şimdi adam gönderirim çiftliğe. Var ol ağam. Bölüm 4. 14 yaşındaki çoban çocuk Müslüm dün geceden beri bu yamaca oturmuş, kimi uyuklayarak daha çok da uyanık burada öylecene kendi kendine bekliyordu. İşlemeli kızılcık değneğini önüne, ayaklarının ucuna uzatmış, göğsünde turuncu bir güneş nakışı olan kepeneğini de yanına bir kemen çiçeğinin üstüne sermişti. Yandaki kayanın dibinde de sarı kocaman çoban köpeği büyük başını uzattığı ön ayaklarının üstüne koymuş uyukluyordu. Boynundaki tohtun dikenleri bir hançer gibi uzundu. Koyunlar aşağıdaki tek tük ağaçlar bitmiş yemyeşil düzlükte uyukluyorlardı. Buradan dağın doruğuna kadar pesbembe kemen çiçekleri yamacı örtmüştü. Doğan güneş bütün bolluğuyla ışıklarını ortalığa salıvermiş, ormanı, kayaları, gökyüzünü pembe bir aydınlıkla doldurmuştu. Çoban çocuk Müslüm hiç de rahat değildi. Arada bir ayağa kalkıyor, gün batısındaki uzun kayanın tepesine çıkıyor, gün doğusundan kıvrılarak akan ince suyu, aşağıdaki binbir yeşilde kaynaşan, dalgalanan ormanı, gün batıdaki karşı dağın çıplak yamacına tırmanıp öte yüze aşan yolu gözlüyor, sonra gelip gene kepeneğinin yanına uzanıyordu. Yüzü de durmadan renkten renge giriyordu. Dün gece ormanın içinden, oradaki yüksek kayalığın ardından yaydım ateşleri gelmiş, sonra da kesilmişti. Sabaha karşı da şu koyunların yayıldığı düzlüğün alt yanında bir bağırtı olmuş, bağırtının ardından da üç el kurşun atılmıştı. Çoban Müslüm Sarı Keçili obasından olurdu. Oba her zamanki yaylağına dağın gün doğusundaki büyük kızıl kartallık oyağına kurulmuştu. Yemyeşil koyağın tam ortasından bir değirmen döndürecek kadar dağın tam doruğunun altındaki ulu kayanın dibinden ak köpükler saçarak bir su kaynardı. Obada dün geceden beri bir sessizlik vardı. Herkes fısıltıyla konuşuyor, çadırdan çadıra gidip gelmeler, bir telaş, biraz korku, daha çok sevinç. Çoban Müslüm her şeyi biliyor, koyunlarını buraya çekmiş, dün akşamdan beri bekliyordu. Obadaki korkuyu da sevinci de ta yüreğinin başında duyuyordu. Ona hiçbir kimse bir şey söylememişti ve hem de hay Müslüm çocuk sen şöyle yap böyle yap dememişlerdi. Çimeni yeşil gözleri bir ışıklı sevinç bekleme içindeydi. Ara sıra yüreğine de bir korku, ardından da bir acı çökmüyor değildi. Ama o ne yapması gerektiğini biliyordu. Şu aşağıdan, Çukurova'dan kim nereden gelirse gelsin, işte şu ormanın içindeki o küçük çayın dolandığı yeşil yosunların tepeden tabana kadar örttüğü kayalığın dibindeki yoldan geçecek, koyunların yayıldığı düzlüğün ortasındaki yola gelecek, oradan ya Kızıl Kartal koyağına ya da uzaktaki dağı aşan yola vuracaktı. Ve Çoban Müslüm yolların ağzını tutmuştu. İçi alıp alıp veriyor, yüreği durmadan atıyordu. Uzun bir süre olduğu yerde keven çiçeklerinin ardında yattı. Diken öbeklerinin altı kırmızı karabenekli uğur böcekleriyle kaynaşıyordu. Bu yamacın keven çiçekleri çok pembe olduğu gibi dikenler bir billur ışıltısında çakarak gün ışığı altında yanar söner fışkırırlardı. Buranın uğur böcekleri çok kırmızıydı. Bir yalım gibi kırmızı kırmızı çakarlardı. Çoban Müslüm sabırsızlanmaya başlamıştı. Gözleri uzak bir karartıda, kulakları ufak bir çatırtıdaydı. Koyunlar aşağıdaki düzlükte rahat otluyorlardı. Köpekse yanda uyuyordu. Biraz da acıkmıştı ya, sabırsızlığından karnını doyurmak aklına gelmiyordu. Sonunda belindeki çam çağını alıp aşağıya koyunların yanına indi. Mor büyük bir koyunu yakalayıp sağmaya başladı. Çam çağı sıcak, köpürmüş sütle dolunca geriye güneşli kepeneğinin yanına geldi. Dağarcığından ekmeği çıkarıp kokulu sütü içmeye başladı. Bir ak bulut ormanın üstünden yukarı doğru ağıp geliyordu. İncecik bir yel esti söndü. İlk güz güneşi gittikçe aydınlığını artırıyor, orman pembe keven dikenlerinin çiçekleri derin bir yeşilde, yoğun bir pembede birbirine karışmış tutuyorlardı. Orman buradan dağın yamacından ta aşağılara, belki de Çukurova'nın ucuna kadar inip gidiyor, çıplak yamacı bürümüş keven çiçekleri de ormandan dağın doruğuna kadar balkıyarak, ışıkları savurarak bir sırma ışığında pembede, morda, kırmızıda yukarı çıkıyordu. Çok uzaklardan bir takım uğultuya benzer sesler geliyor, yücelerde kanatlarını iyice germiş iri kartallar uçuyor, yerlerinden hiç kıpırdamıyor, göğe yapışmışlar gibi oldukları yerde süzülüyorlardı. Uzun boyunlu kırmızı salkımıyla bir çiçek bir çalılığın ortasından güneşe doğru uzanmıştı. Kısacık mavi, mor, sarı çiçekler kevenlerin aralarını doldurmuşlardı. Kalın, kara, güçlü arılar çok sesli gürültüyle vızılayarak çiçekten çiçeğe uçuşuyorlardı. Küçücük bir baş parmak kadar küçücük renkli kuşlar kevenden kevene konuyorlardı. Karnını doyuran Müslüm'ün canı sıkılıyordu. Oysa onun canı hiç sıkılmazdı. Bir küçücük kuşa, bir karıncaya, bir arıya, böceğe, kartala dalar, onların yaşamına katışır, kendini unutur giderdi. Gökyüzü de onun için bir tuhaf, kocaman mavi bir çiçek, koskocaman kanatlarını açmış bir kuştu. Karnını doyurduktan sonra hep çiğdem soğanı çıkarmaya gider, çiğdemin çiçeklerinden yer altındaki en kocaman soğanları bulur çıkarırdı. Solgun kurumuş çiçeklerin soğanları büyük ve çok sütlü olurdu. Müslüm kökücüyle bir abanmada bir kökü dışarıya alıverirdi. Bu işte çok ustalaşmıştı. En iri çiğdemler de taş dipleriyle çalı aralarında, kevenlerin altlarında biterlerdi. Koyu sarı, kısa saplı çiçekleri göz kamaştırırdı. Öylesine parlak, öylesine sarı. Müslüm çiğdem köklerini kazarken hiç bilmediği taze buğulu bir kokuyla toprak kokar, onun başını döndürür, sarhoş ederdi. Çiğdem çıkarması epeyce uzun sürdü. Gün batıya yıkılıp gitmiş, o çiğdem çıkarma telaşesinden her şeyi unutmuştu. Torbası soğanlarla dolunca bir azıcık ağrımış belini doğrulttu. Aşağılara ormana, ardından da yukarıya dağın doruğundaki süzülen kartallara baktı. Sonra da oturdu somurtarak çiğdem soğanlarını soymaya başladı. Soğanların üstünü zar gibi açık kahverengi bir ağ kaplardı. Ağı soğanın üstünden sıyırıp alınca iri bir nohut tanesinden biraz daha iri soğan apak ortaya çıkardı. Çiğdem çiçekleri ister çiğ ister sütle kaynatılıp yenirdi. Her derde deva sayılır, kokusu uzun bir süre insanın genzinden gitmezdi. Müslüm bir yandan usul usul çiğdemlerini soyuyor, bir yandan da ağır ağır çiğneyerek yiyordu. Yüzü terlemiş, kenen çiçekleri gibi pespembe olmuş, çimeni yeşil gözleri, kartal gözleri gibi yöreyi araştırıyordu durmadan. Bir ara köpeğinin başını kaldırıp kulaklarını diktiğini gördü. Ayağa kalktı, bir yandan soyduğu çiğdemleri avuç avuç atıştırıyor, bir yandan gözleri ormanı yöreyi araştırıyordu. Sonra köpek ayağa kalkıp ormana doğru ürmeye başladı. Sonra da koyunlara doğru ürerek koştu. Tam bu sırada da ormanın içinden ilk jandarmanın şapkasının altındaki pirinç ay yıldızı parlayıp söndü. Ardından da kır bir ata binili Faruk Yüzbaşı çıktı. Yüzü azgındı. Onun ardından da tüfeklerini omuzlarına asmış jandarmalar gözüktü. Düzlüğün sağ yanındaki pınarın orada yüzbaşı atından indi. Göğsündeki dürbün ilk anda göze çarpıyordu. Tabancasını manevra kayışının tam altına bağlamıştı. Kocaman bir tabancaydı. Parlayan çizmeler giymişti. Bıyıklarını da sipsivri vurmuştu. Bu bıyıklar ona heybet veriyordu. Giyitleri yeni ütüden çıkmış, az önce giyilmiş gibiydi. Jandarmalar da pınarın üst başına tüfeklerini çatıp sırasıyla çam oluktan mataralarını doldurup su içtiler. Onlara üren köpeğini durdurmak için Müslüm Yıldırım gibi koşmuş, düzlüğe inip köpeğini tutmuş, bomboş şaşkınlık dolu gözlerle orada dikilmiş kalmış onlara bakıyordu. Onbaşı Kertiş Ali çoban çocuğu yüzbaşıya gösterip, ''Bir çoban dedi, ilk olarak buralardaki bir insanla karşılaşıyoruz.'' Yüzbaşı az ötedeki çocuğa başını kaldırıp baktıktan, elindeki sapı gümüş savatlı kırbacıyla oynadıktan sonra başını önüne geri indirdi. ''Bu bir çocuk.'' dedi yavaşça. Kertiş Ali şu karşıki kıraç dağların koyağına yerleşmiş, ot bitmez, verimsiz, fıkaralıktan canı çıkmış bir köyden olurdu. Askere gidince tezkere bırakmış, uzatmalı olmuştu. Birçok karakolda komutanlık yaptıktan sonra kendi kasabasına atanmıştı. Çok kıvançlıydı bundan. Burada karakollardaki gibi fazla rüşvet alamıyorsa da şimdiye kadar kazandıkları yeterdi de artardı bile. Daha şimdiden kasabaya büyük Ermenilerden kalma bir bahçe içerisine bir ev yaptırmıştı. Kendisini göstermek, köyündeki ününe ün katmak, bütün Çukurova'ya namını salmak istiyordu. Onun için para pul hiçti, onun naçizane düşüncesine göre insana nam gerekti. Bu nam için de onun İnce Mehmet'i yakalaması ya da vurması gerekti. İnce yakalansa ya da vurulsa bütün nam yüzbaşının olurdu ya, küçük de olsa ona da bir pay düşerdi. Asım Çavuş'u dersen o ne nam istiyordu ne de şan. O zaten canından bezmişti. Üstelik de İnce Mehmet'e o kan içiciye, Abdi Ağa'mızı, Hamza Efendimiz'i, Ali Safa Bey'imizi, çiçeği burnundaki Cumhuriyetimizin daha nice kıymetlisini gözlerinin yaşına bakmadan ta göz bebeklerin ortasından kurşunlamış, beşikteki bebekleri süngülemiş, ben ağayım, ben beyim diyenlerin dillerini kökünden kesmiş, ardından da bu insanlarımızı kazığa oturtmuşa hayrandı. Şu dağlar eşkıya doluydu. Kertiş Ali Onbaşı iyi biliyordu ki dağlardaki birçok eşkıya çetesine dokunulamazdı. Mustafa Kemal Paşa benzeri Yüzbaşı Faruk Bey değil İsmet Paşa bile dokunamazdı. Çünkü onların birçoğu aşağıdaki Çukurova beylerinin ağalarının adamlarıydılar. Bir de kimsesiz eşkıyalar vardı. İnce Mehmet namlıydı. Onu gene fakir fıkaralar, köylüler tutuyorlar. Canları gibi onu göz bebekleri gibi koruyorlardı. Ya ötekiler hiç kimseye yar olamamışlar. Ne beylere ne köylülere. İşte onları kırıp geçiriyorlardı. Onlar da o kadar çoktu ki dağlarda. Her ay 5-10'unu öldürüyorlar, gene bitiremiyorlardı. Kertiş eşkıya öldürmekte, kurşunu gözlerinin içine sıkmakta ün yapmıştı. Ona daha şimdiden eşkıya kasabı Allahsız Kertiş Ali diyorlardı. Şu jandarmalar içinde köylüleri dövmekte de onun üstüne yoktu. Hele dağ köylülerine. Karakollarda öyle bir dayak uzmanı olmuştu ki Ankara'dakileri 10 yıl okuturdu. Onun karşısında kurt, kuş, yılan, çıyan, taş bile dile gelirdi. Değil köylü yaratığı. Bu köylüler sadece dayak atılmak, donlarına işeyinceye, altlarına sıçıncaya kadar dövülmek için kurban olduğum Yüce Tanrı tarafından halk edilmişlerdir derdi. Birkaç yılda uzatmalı onbaşılıktan istifa edecek Anavarız Ovası'nda Akçasaz yakınlarında bir çiftlik sahibi olacaktı. Daha şimdiden yolunu yapmıştı. Bunun için de Zülfü Efendi'ye, Arif Sayın Bey'e yanaşmak gerekti. Çocuklar bu iş için daha iyidir yüzbaşım dedi kerteş Ali. Yüzbaşının karşısına taş kesilmiş diğimde, göğüs ileride, karın içeride, başı yukarıda hazır olda duruyordu. Çocuktan al haberi. Çağır öyleyse. Kerteş Ali koşarak Müslüm'ün yanına gitti. Çocuk daha orada durmuş, köpeğinin tohtundan tutmuş candarmalara bakıyordu. Kerteş Ali'nin koşarak kendisine doğru geldiğini görünce çok sevindi ya, sevincini belli etmemeye çalıştı. Çabuk gel, bırak o köpeği de gel, yüzbaşım seni istiyor. Alnı kırışmış, boyun damarları şişmişti. Kov o köpeği de çabuk gel. Müslüm boynundan tuttuğu köpeği bırakıp koyunlara doğru saldı. Köpek onun buyruğunu dinleyip sürünün yanına gitti. Kertiş önde, Müslüman arkada, yüzbaşının yanına vardılar. Yüzbaşı başını kaldırdı tepeden tırnağa, Müslüm'ü süzdükten sonra ''Sen buralarda ne yapıyorsun?'' diye oralı olmayarak sordu. ''Çobanım'' dedi Müslüm, kıpkırmızı kesilip eli ayağı titreyerek. ''Nerede oturuyorsun? Hangi kabiledensin?'' ''Sarı Keçili oymağındanım.'' ''Kimin oymağı o?'' ''Bizim oymağımız.'' Yüzbaşı gülümsedi. ''Sen ne kadardır buradasın?'' ''Bir gece, iki gündüz oluyor.'' Buradan geçen bir atlı, bir adam, bir silahlı, bir yaralı kişi gördün mü? Hiç kimseyi görmedim. Buralara hiç kimsecikler gelmez ki. Ben burada hiç adam görmem. Kaç yıldır koyun güderim burada. Siz adam arıyorsanız o aşağılardadır. Anladım yüzbaşım, bu it yalan söylüyor. Yüzbaşı elindeki kırbacı ona doğru sus diye kaldırdı. Sen bu gece hiç kurşun sesi duydun mu? Duymadım. Nasıl olur, nasıl duymazsın? Bütün orman kurşun sesinden birbirine girdi. Çarpışma oldu, nasıl duymadın? Uyuyordum, benim uykum ağırdır. Sen nasıl bir çobansın ki uyuyorsun, koyunları kurt kapmaz mı? Kapamaz, diye övündü çoban çocuk. Sen o sarıyı görüyor musun? 10 tane kurdu yer, onun gibi bir köpek yok. Onun köpeği, o sarı, tıpkı insan gibiydi. Her şeyi bilir, anlar, düşünürdü. Bir tek konuşamıyordu. Merham etse belki de konuşurdu. Benim bu sarı var ya, hiç çobana bir gerek olmadan bu sürüyü alır, 1 hafta 10 gün, 1 ay dağlarda güder. Benim bu sarı var ya, küçücük tehlike olsun. Bir yılan, bir akrep, bir insan. Ben de uyuyor olayım. Gelir beni usulca kolumdan tutar uyandırır. Bu gece seni uyandırmadı mı? Kurşun seslerini duymadı mı? Kurşun seslerini duysa o beni uyandırırdı. Uyandırmıştır diye bağırdı Kerteş Ali ama o duymadım diye yalan söylüyor. Uyandırırdı diye karşılık verdi Müslüm. Demek ki duymamıştır. O kurşun seslerini bilir. Eşkıyayı, jandarmayı, iyi adamı, kötü adamı birbirinden ayırır. Geçenlerde bir adamın boynunu kaptı şu aşağıdaki ormanda, az daha adamı boğuyordu. O adam var ya, bir kızın başına çöktükten sonra da onu parçalamışmış. Ya, benim sarı öyle bir sarıdır. O köpeklerin ağası piridir. Çok mu seversin köpeğini? Herkesten çok, o benim arkadaşımdır. Anasıdır, yüzbaşım, babasıdır diye alay etti Kertiş Ali. Müslüm de ona sert çıkıştı, onun kim olduğunu iyi biliyordu. Onbaşı olunca 15 jandarmayla kendi köyüne gitmiş, bütün köyü 3 gün 3 gece sopadan geçirmişti. Ne sandın ya? Yalan söylüyor yüzbaşım. Bu adam İnce Mehmet'in ne yana gittiğini biliyor. Şunun ifadesini alayım. Al dedi yüzbaşı soğukkanlı. Burada mı, ormanda mı? Burada dedi yüzbaşı. Şu aşağıda bakalım bu deyyusu nasıl konuşturacaksın? Kertiş Müslüm'e yumuşacık sevecenlikle yaklaştı. Bak yavrum dedi, dün sabah ortada kışırken bir yağız ata binmiş, hem de çıplak bir yağız ata, dolu dizgin önünden geçen tüfekli adamı görmedin mi? Atın üstündeki adam senden az irice. Söyle yavrum, tam ormandan çıktı, senin üstüne geldi. At ayaklarının tapırtısından da sen uyandın ya da seni köpek uyandırdı. Sen de uyanınca o dolu dizgin atlıyı gördün, hangi yana gitti o atlı? Görmedim. Görmedin mi? Hiç görmedim. Yavrum senin adın ne? Müslüm. Müslüm yavrum, söylemezsen senin için iyi olmaz. Hiçbir atlı görmedim. 4 jandarma çoktan hazırlanmışlar, bekliyorlardı. En iri yarısının elinde kalın bir sopa vardı. Yıkın şunu. Hemencecik Müslüm'ü yıkıp tüfeğin kayışını ayaklarına geçirdiler. Çıkarın çarıklarını. Çabucak çarıklarını, çoraplarını çıkarıp öteye bir köven öbeğinin üstüne attılar. Başla! İri yarı jandarma bütün gücüyle sopayı Müslüm'ün ayaklarına durmadan indiriyor. Çocuktan hiçbir ses sada çıkmıyordu. Yüzbaşı gözlerini şaşkınlıkla açmış bu tansık işe bakıyordu. Devam, daha sert. Yüzü gözü ter içinde kalmış Müslüm salt dişlerini sıkıyor. Sopa her indikçe bedeni bir geriliyor, hopluyor, ardından da çözülüyordu. Aradan epey bir süre geçti, Müslüm'den çıt çıkmadı. Yüzbaşı gözlerini fal taşı gibi açmış şaşkınlıkla ona bakıyor. O ses çıkarmadıkça öfkeleniyordu. Ali, sen al sopayı eline diye sert bir komut verdi. Bu da nasıl bir iş böyle? İri yarı jandarmadan sopayı eline alan Ali bütün gücü, hüneri, ustalığıyla abandı çocuğun üstüne. Müslüm gene gık demiyordu. Köpek de gelmiş az ileride dört bir yanını mavi çiçekli yarpuz almış Pınar'ın ayak ucunda duruyor. Kaygılı gözlerle yere yıkılmış ayaklarına boyuna sopalar inen Müslüm'e bakıyordu. Başını dikmiş, tetikte bir hali vardı. Ama Müslüm'den en küçük bir çıt, bir işaret gelmiyordu. Yüzbaşı dayanamadı, yerinden kalktı, gitti çoban çocuğun başucunda durdu. Kertiş Ali kapkara kesilmiş, dişlerini sıkmış, kalın sopayı kaldırıyor, bütün gövdesiyle abanarak indiriyor. Çocuktan hoplayıp gerilmekten başka en küçük bir tepki gelmiyordu. Sonunda çocuğun ayakları kanamaya başladı. Yüzbaşı, olamaz Ali Onbaşı, olamaz, sen hiç böyle bir mahlukata rastlamış mıydın? Soluk soluğa tel içinde kalmış Kertiş Ali, yok diye karşılık veriyordu ona, var gücüyle hıklayarak sopasını indirirken. Yok yüzbaşım, ben ömrümde böyle bir bela görmedim. Söyle oğlum, sen İnce Mehmet'i gördün değil mi? Müslüm'ün dişleri kenetlenmişti, açılmıyordu. Söyle oğlum, yoksa bu Ali Onbaşı seni öldürecek. O böyle döve döve çok adam öldürmüştür. Çok öldürdüm, çok öldürdüm diye bütün bedeni gerilmiş, boyun damarları şişmiş Kertiş Ali yüzbaşıyı onaylarken ayağa inen kalın sopa sanki bükülüyordu ve ayaktan kanlar fışkırıyordu. Sopa bir anda kıpkırmızı oldu. Gözü bir ara orada dikilmiş kalmış köpeğe ilişen yüzbaşı Faruk, dur diye sevinç içinde buyurdu Kertiş Ali'ye. Dur Ali Onbaşı. Ali Onbaşı derin bir soluk alarak durdu. Kaldır onu. Kertiş Ali çocuğu elinden tutup zorla ayağa kaldırdı. Müslüm ayakta duramayıp boylu boyunca yere serildi. Kaldır şu köpeği. Kertiş Ali çocuğu yerden kaldırdı, koluna girdi. Çocuğun öteki koluna da bir jandarma girdi. Çocuk aralarında cansızmışçasına sallanıyordu. Asım Çavuş başından beri olanı biteni boş gözlerle seyretmiş, sonra ayağa kalkıp yanlarına gelmişti. Bu çocuk ölüyor yüzbaşım, bakın can çekişiyor. Bunlar yedi canlıdır, bir şey olmaz bunlara diye sert çıkıştı ona yüzbaşı. Görmedin mi, bu kadar sopa yedi de of bile demedi. Yedi canlıdırlar dedi Kertiş. Ben onu konuşturmasını bilirim dedi yüzbaşı, tabancasını belinden çıkardı. Orada durup kalmış köpeğe çevirdi. Aç gözlerini şimdi çoban bey, aç da şimdi az sonra ne olacak onu gör. Sesi bıçak gibi keskindi. Öfkeli, utkulu bir sevinç doluydu. Çocuk ağır ağır gözlerini açtı. Bir tabancaya, bir yüzbaşıya, bir köpeğe baktı. Şimdi söyle diye gürledi yüzbaşı. Eğer şu anda doğruyu hemen söylemezsen köpeğini öldüreceğim. Çocuk gözlerini kırpıştırdı. Çabucak bir köpeğine, bir güneşten menevişlenen yüzbaşının tabancasına, bir uçları titreyen yüzbaşının bıyıklarına baktı. Söyleyeceğim dedi. Sarıyı vurma, hemen söylerim. İnce Mehmet'i gördüm. Ha şöyle diye güldü yüzbaşı. Getirin şunu.